Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Mart 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hak Dostları'nda İnsan İlişkileri 3 üst başlığıyla yayımlanan Anne, Baba ve Büyüklerle İlişkiler isimli yazısını paylaşacağız. İmam Gazali, hakikate ulaşma seyrini anlattığı meşhur eseri El Munkızu Minet Dalal isimli eserinde şöyle bir tespitte bulunur. Araştırmalarım, tecrübelerim ve müşahedelerim neticesinde diyebilirim ki, Allah'a giden yolda en önde olanlar ariflerdir. Gidişatı en güzel olanlar, yolları en doğru olan da yine onlardır. Ahlakları da en güzel ahlaktır. Hatta denilebilir ki onların yaşayış ve ahlakını değiştirmek ve daha iyisine dönüştürmek için akılların akılları, hikmet sahiplerinin hikmetleri, alimlerin ilimleri bir araya getirilse yine de bu güzelliğe erişilemez. Çünkü onların zahiri ve batını, hareket ve nuruşları tümüyle peygamberlik kandilinin nurundan alınmıştır. Zaten yeryüzünde nübüvvet nurunun ötesinde daha güçlü bir aydınlık kaynağı da yoktur. Evet, Hak Dostları'nda görülen güzellikler, Hakk'a kurbiyetlerinin bir tecellisi ve nübüvvet çerağından yayılan nurun kendilerinde yansımalarıdır. Habibullah Efendimiz'in muhterem refikaları Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla oturuyordu. Yanı başında Ebu Bekir'le Ömer radıyallahu anhuma vardı. O sırada Abbas radıyallahu anh çıka geldi. Ebu Bekir Abbas'a yer açtı. O da geldi Ebu Bekir'le Allah Resulü'nün arasına oturdu. Bunun üzerine Efendimiz, fazilet ehlinin değerini ancak fazilet sahipleri bilir buyurdu. Peygamber Efendimiz amcasıyla konuşurken sesini o kadar kısmıştı ki Ebu Bekir Ömer'e Resulullah'a bir şey oldu diye endişe duyuyorum dedi. Abbas radıyallahu anh işini bitirip döndükten sonra Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah biraz önce rahatsızlandınız mı diye sordu. Hayır, sesinizi çok kıstığınızı gördüm de endişe ettim dedi. Resulullah Efendimiz, Cebrail sizlere benim huzurumda yavaş konuşmanızı emrettiği gibi bana da amcamın yanında alçak sesle konuşmamı emretti buyurdu. Bir gün Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh hayvanına binecekti. İbni Abbas üzengesini tuttu. Zeyd, ey Resulullah'ın amcaoğlu, lütfen böyle yapma, onu bırak dedi. İbni Abbas, biz alimlerimize ve büyüklerimize böyle yapmakla emrolunduk karşılığını verdi. Zeyd, eline bakabilir miyim dedi. İbni Abbas elini çıkarınca Zeyd de hemen onu öptü ve biz de Peygamber Efendimizin ehli beytine böyle davranmakla emrolunduk buyurdu. İlişkilerin merkezinde samimiyet, muhabbet, saygı, nezaket, ihsan ve ikram olunca elbette ortaya cennet raihaları ve güzellikleri yayılır. Buna mukabil abuz çehreler, diken gibi batan sözler ve ibadullahı istihkar mimiklerinin sahnelendiği ortamlarsa kasvet, nefret ve düşmanlık ateşlerinin çıkardığı dumanlar içinde bir nevi cehenneme dönüşürler. Hak Dostları'nın anne babayla ilişkilerinin muhteva çerçevesini şu iki kelimede özetlemek mümkündür. İhsan ve ikram. Her iki kelimede Rabbimizin yüce kelamı Kur'an-ı Kerim'de anne babayla ilgili ilişkilerde anahtar bir kavram olarak kullanılır. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza ihsanla muamele etmenizi emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşanırlarsa onlara öf bile deme, onları azarlama. İkisine de onur ve şereflerini hissettiren, ikram edici, kerim bir söz söyle. İsra 23. İhsan kelimesi mana cihetiyle kökü derinlerde ve dalları göğe yayılmış meyveli bir ağaca benzer. Güzellik anlamına gelen hüsn kökünden türemiş bir kavramdır. Maruf, makul ve güzel bir şeyi en güzel bir şekilde yapmak anlamındadır. Aynı zamanda Allah'ın gördüğü şuuruyla ve hatta yapılan iyilik ve güzelliği Allah'a takdim etme şuuru içinde gerçekleştirmektir. Yine varlığımıza ait zahir ve batın bütün meleke ve uzuvlarımızda ihsana muhatap olan kişiye ya da varlığa bir güzellik katmaktır. Allah böylesi muhsin kullarını sevdiğini haber vermiş, muamele ve ilişkilerde ahsen kıvamını hedef olarak göstermiştir. Ayet-i kerimede geçen kavlen kerima ifadesi de son derece dikkat çekicidir. Kerim bir söz söyle demektir. Kerim söz, her şeyden önce muhataba ikram yerine geçen bir sözdür. Güzel bir sözün sadaka olduğunu Allah Resulü'nün beyanlarından öğreniyoruz. Kerem, cömertlik demektir. Kerim kelimesi Arapçada cömert anlamında kullanılır. Öyleyse ikram yerine geçecek sözü cömertçe kullanabilmelidir. Böylesi bir cömertlik, gönül darlığından kurtulmuş, hasetlik, fesatlık, kin ve düşmanlıktan arınmış derya gönüllerden çıkar. Yine kerim kelimesinde şeref ve izzet anlamı da vardır. Bu anlamda anne babaya kerim bir söz söylemek demek, onlara şeref ve izzetlerini hissettirecek ve hatta şeref ve onurlarını daha da artıracak pırlanta kelimelerle konuşmak demektir. İşte hak dostları, hamlıktan kurtulmuş ve deryalaşmış bir gönle sahip olmaları sebebiyle hem ihsanda ve hem de ikramda hayranlık uyandıran bir ilişki kalitesini zorlanmadan bir meleke halinde gösterebilmişlerdir. Onlar anne baba rızasını hem ilahi rıza kapısı ve hem de rahmeti ilahiye ermenin en üstün vesilelerinden biri kabul etmişlerdir. Selefi salihinde bunun sayısız örneklerini görmek mümkündür. Altın silsilenin kol başlarından Bayezid-i Bistami Kuddise Sirruh'un şöyle dediği nakledilir. Tüm mücahedelerde, riyazetlerde ve gurbette aradığımı anne rızasında buldum. Bir gece annem benden su istedi. Ne testide ne de ibrikte su kalmıştı. Çaya gidip su getirdim. Annem uyuyakalmıştı. Gece de soğuktu. Testiyi elimde tutuyorken uyandı, durumu fark etti. Su dolu testinin durduğunu görünce bana dua edip, ''Testiyi niçin yere koymuyorsun?'' dedi. Ben de uyandığında yanı başında bulunamam diye korktuğumdan dedim. Başka bir seferinde annem, ''Şu kapının bir kanadını aç.'' dedi. Annemin emrine aykırı hareket etmiş olmamak için seher vaktine kadar acaba kapının sağ kanadını mı yoksa sol kanadını mı açmam gerek diye düşünüp taşındım. Derken seher vakti aradığım şey manevi devlet kapıdan içeri giriverdi. Annem şöyle dua ediyordu. Arifler sultanı olasın oğul. Bayezid-i Bistami'nin Sultanül Arifin diye anılmasında herhalde bu ana duası bir tohum vazifesi görmüştür. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ben babam İbrahim'in duasıyım buyurmuşlardır. Baba duasının bir evlat için peygamber duası mesabesinde olduğunu söyleyen de yine Habibullah Efendimiz'dir. Anne baba ve evlatların birbirleri hakkında Rablerinden af, mağfiret ve rahmet niyazları muhteşem bir ilişkinin dua tablosuna dönüşmesidir. Şu ayetlere bir de bu gözle bakalım. İbrahim şöyle dua ediyordu. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Onlara, anne babana, merhametle ve alçak gönüllülükte kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Dua ilişkisi ilişkilerde kalite göstergesidir. Sahibül Vefa Musa Efendi kendisiyle yapılan bir röportajda sorulan bir soru üzerine şunları söyler. Her verdiğim sadakayı üstazımın, babamın, annemin ruhlarına hediye ettim. Babamın, annemin ruhlarına her gün sabah namazından sonra bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerif okurum. Vasiyetnamesinde de nesline yaptığı şu dua çok manidardır. Gerek varislerime, gerek onu takip eden ve edecek olan zürriyetime de inayet eyle. Hepsine kavi iman ver, atalete uğrayanlardan eyleme ki, bir taraftan kulluklarına devam ederken, diğer taraftan senin kullarına hizmet etsinler ve her an seni tevhid edenlerden olsunlar. Öyle ilişkiler de vardır ki, insanın elini duaya kaldırmaya mecal bırakmaz. Böylesi hallerden Allah'a sığınırız. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, babasına hayran bir insandı. Ondaki merhamet ve ciddiyeti kendisine örnek almıştı. Derdi ki, Allah rahmet eylesin, babam çok ciddi ve vakarlıydı. Hepimiz hem korkar hem de severdik. Evde çoluk çocuk, büyükle büyük olur, böyle bir hayat yaşardık. Aileyi fazla şiddetle korkutmak da muvafık değil. Herkes evin bir köşesine kaçmayacak, birlikte yaşanacak. Şimdi herkes çocuğunu şehzade gibi büyütüyor. Benim çocuğum aslan, benim çocuğum kaplan. Çocuğa para veriyor, hesabını sormuyor. Babam benden bir gün 5 kuruş aldı, hiç unutmam. O zaman gazete 5 kuruştu. Bir ay sonra, Musa al dedi. Şu 5 kuruşu senden almıştım. Bize böyle itina ettiler elhamdülillah. Anne babaya ihsan ve ikramın hem hayatta hem de vefattan sonra devamı istenilir ve beklenilir. Bu da ayrı bir edep ve ilişki kıvamıdır. Vefatlarından sonra onlar için dua ve istiğfarda bulunmak, sözlerini yerine getirmeye çalışmak, akrabalarına iyilik ve ihsanları sürdürmek ve dostlarına sıcak ilgi ve ikramı devam ettirmek nebevi tavsiyelerdendir. Abdullah İbni Dinar anlatıyor. Bir defasında Abdullah İbni Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten usandığı zaman üzerinde istirahat edeceği bir merkebiyle başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün İbni Ömer eşeğin üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona "Sen falan oğlu falan değil misin?" diye sordu. Adam "Evet" deyince eşeği ona verdi ve "Buna bin" dedi. Başındaki sarığı da ona uzatarak "Bunu da başına sar" dedi. Arkadaşlarından biri İbni Ömer'e "Allah seni bağışlasın. Üzerinde dinlendiğin eşekte başına sardığın sarığı şu bedeviye boşuna verdin" deyince İbni Ömer şunları söyledi. "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi iyiliklerin en değerlisi, insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesini kollayıp gözetmesidir" buyururken duydum. Bu adamın babası, babam Ömer radıyallahu anh'ın dostuydu. Özgüven adına saygısızlığın, özgürlük adına sorumsuzluğun yaygınlaştığı ve hatta teşvik edildiği bir dönemde, böylesi örnekler çağın insanı için ne anlam ifade eder bilinmez. Fakat hakkın kullarına suizan beslemek de hakka karşı bir sui edeptir. Öyleyse hiçbir zaman ümidi yitirmemeli, İhsan ve ikramı tabiatı asliye haline getirmenin bir yolunu bulmalıdır. Böylesi bir arayışta hak dostlarının bir deniz feneri misali yol ve yön gösterici olacaklarında da şüphe yoktur. Değerli dinleyenler, Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hak Dostlarında İnsan İlişkileri 3, Anne Baba ve Büyüklerle İlişkiler başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Bir başka yazıyla devam edelim değerli dinleyenler. Şimdi de Sinan Aydın'ın kaleme aldığı Yola Çıkma Zamanı başlıklı yazıyı sunacağız. İhsan Fazlıoğlu Hoca Kendini Bulmak kitabının bir bölümünde şöyle bir tespit yapar. Bizim geleneğimiz üç şeyde tatili caiz görmez. İbadette, akılda ve ilimde. İbadette tatil yapan Cenab-ı Hak'la irtibatını kaybeder. Akılda tatil yapan insanlıkla irtibatını kaybeder. İlimde tatil yapansa hayatla irtibatını kaybeder. Tanrı'yla, insanlıkla ve hayatla irtibatını kaybeden bir kişinin akıbeti apaçıktır. Bugün İslam dünyasının içerisinde bulunduğu durumda maalesef apaçıktır. Yaklaşık 3 asırdır İslam medeniyeti, Batı medeniyeti karşısında birçok alanda mevzi kaybetmiştir. Ancak ümitsizliğe kapılmak da asla doğru değil. Yine İhsan Fazlıoğlu Hoca'nın ifadesiyle, unutmamak gerekir ki her yenilgi geçicidir. Zira hiçbir zafer de sürekli değildir. Fakat kafada yenilginin çaresi yoktur. Kaybı kafada başlayan bir insanın başarı şansı olamaz. Halbuki biz zaferle değil, gayretle mükellefiz. Başlamak içinse tek bir ilke var. Yola çıkmak. İlkeler sen ve yol. Yanlış yapmaktan korkmadan, irfani deyişle halis bir niyetle çıktığın yolda yaptığın yanlışlar doğruna azık olur. Aşık Paşa, Kemal'le iş yapabilmenin ilk şartı kendi eksikliğini idraktir, ikincisi ise yaptığın işteki maksadı anlamaktır der. Bu güzel sözü yaptığımız her işte ve özellikle eğitim sorunlarımızın çözümünde zihnimizin bir kenarında sürekli tutmamız doğru hedefe ulaşmak için önemlidir. Biz maalesef uzun zamandır eğitim konusunda birçok şeyi noksan ve hatalı yapmanın yanında ne maksatla yaptığımızı da bilmeden yaptık. Bu manada sizlere naçizane İsmail Kara ve Ali Birinci Hocaların bir eğitim tasavvuru olarak Mahalle, Sıbyan Mektepleri, Hatıralar, Yorumlar, Tetkikler kitabını okumanızı öneriyorum. Kitap bize çok uzun zamandır tekrarlanan yanlışları, yapılan işteki maksadın ne olduğunu idrak etmeden nesillerin nasıl heba edildiğini, bunun yanında bugüne dahi uyarlanabilecek güzel eğitim yaklaşımlarını hatıralarla birlikte sunmakta. Toplum olarak halen, eğitimden ne beklemek lazım geldiği konusunda kafamız ciddi anlamda karışık. Lise talebeleri için yapılan bir araştırmada velilerimizin %75'ten fazlasının çocuklarının genel liseye gitmesini istedikleri sonucuna ulaşılmış. En değerli öğretmen çocuğa şahsiyet kazandıran öğretmen değil, çocuğu sınava hazırlayan öğretmen olmuş. Okulun ve öğretmenin görevi bu olmamalı. Fert fert tüm toplum eğitimden ne bekliyoruz, beklediğimiz şey sağlıklı bir şey mi diye tekrar düşünmek zorundayız. Peki şimdi ne yapmak lazım? Yapılması gereken şey elbette bir bütün, ancak biz burada bu bütünün yalnız bir parçasına değinebileceğiz. Burada yine İhsan Fazlıoğlu Hoca'ya kulak verelim. Çözüm her şeyden önce aklın millileştirilmesi. Bu Türk tarihine geri dönüş anlamına gelir. Yani öncelikle varlığımızı borçlu olduğumuz tarihi idrak etmeliyiz. Tarih bir yönüyle akıldır, çünkü akıl bir yönüyle tarihidir. Çözüm tarihtedir. Biz tarihinden geri kalmış bir millet haline geldiğimiz için sorun yaşıyoruz. Biz felsefileşmiş bir millettik, yani neyi, nasıl ve niçin yaptığını bilen bir millettik. Bu idrak kül halinde mevcuttur. Yoksa bu konuları konuşamazdık. Ancak bu külü tekrar tutuşturmalıyız. Bu da akıl ve bilgiyle olur. Akıl ve bilgiyle yol almayan kişi ve milletler iyi niyet sahibi olsa bile en nihayetinde yok olurlar. Şu unutulmamalıdır. 1774 tarihinden bu yana millet olarak yaşadıklarımız gündüzün başına gelse gece olurdu. Bizse millet olarak aydınlığımızı korumayı bildik. Bunun en muhteşem şahidi İstiklal Savaşı'dır. O aydınlığı besleyecek aklı ve bilgiyi devreye sokmalıyız. Bunun için öncelikle kendi gettolarında tek tip düşünen kabile kafasını bırakıp bütün vatan sathında çok yönlü ve farklı düşünen millet kafasıyla iş görmeye başlamalıyız. Gerisi kendiliğinden gelir. O halde bu işin yöntemi nasıl olmalı? yöntemimizi bilgiyle uğraşanları Francis Bacon'dan mülhem 3 hayvana benzeterek modelleyebiliriz. Birinci tip karınca vari bilgindir. Karınca ne yapar? Devamlı toplar, taşır ve yuvasına yığar. Kışın yemek için ama getirdiklerini hiç işlemez. Bazı bilginler böyledir. Sürekli olarak malumat toplarlar ve yığarlar. Bunlara biz Osmanlı Türkçesinde malumat furuş diyoruz. İkinci tür ise örümcek vari bilgindir. Örümcek ne yapar? Devamlı ağ örer. Bekler, bir sinek oradan uçacak da takılacak da onu yiyecek. Bazı bilginler böyledir. Devamlı teori üretirler, kavram yaratırlar, model oluştururlar ama içleri boştur. Çünkü fizibilitesini yapmazlar, arşiv belgesi okumaz, yazma eser incelemez ya da gidip alan araştırması yapmaz. Masa başı felsefesi yaparlar. Bu da oldukça sorunlu bir yaklaşım. Üçüncü bilgin türü ise arıvari bilgindir. Çiçekleri dolaşır, özünü alır, yutar, içinde yoğurur ve kusar. İşte ona bal diyoruz. Bilgi de böyle bir kusma işidir. Bal haline getirdikten sonra elbette. Güçlü malzeme, güçlü teori, ikisinin terkibi bal. Unutmayalım ki tüm medeniyetler kendilerine has eğitim ve öğretim kurumlarıyla var olmuşlardır. Başka bir medeniyetin eğitim kurumlarıyla kendinize has bir dünya kuramazsınız. Bu cümle yanlış anlaşılmasın. Eğitimin temel ilkeleri evrenseldir. Çünkü hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Bakanımız Ziya Selçuk Hoca'nın ifadesiyle bizim çift kanatlı olmaya ihtiyacımız var. Evrensel anlayışın yerel temsili için düşünmeye ihtiyacımız var. Bu nedenle yerli düşün, küresel davran demek durumundayız. Tam bu noktada ne tek başına doğunun hikmeti ne de batının rasyonalitesi yahut ne batının hikmeti ne doğunun rasyonalitesi başlangıç noktası olarak hem hikmeti hem rasyonaliteyi üreten insanın bizatihi kendisi. Bir de yola çıkmak. Mevlana'nın bir Müslümanın dünyaya bakışını ifade eden pergel metaforu diye isimlendirilen harika bir anlatımı var. Mevlana şöyle der: "Pergelin iğneli ayağı sabittir benim dinimde ama diğer ayağıyla 72 milleti dolaşırım." Şimdi pergelin sabit ayağını medeniyetimize sabitleyerek hareketli ayağıyla kainata açılarak yola çıkma zamanı. Değerli dinleyenler, Sinan Aydın imzalı Yola Çıkma Zamanı başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak Sesi Dergi'de bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Mart 2019 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta programımızı noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.